Ayrım 13.
Egemen güçlerin toplumda tarih ve hukuk bilincini uyandırmaya çalışanlara neden öfkelenip durdukları şimdi bilmem daha iyi anlaşılıyor mu? Yoksa o kadar kitap yasaklanır, o kadar yazı ve düşünce adamı kodeslere mi tıkılırdı? 14.4.1995. Zübbeliğin toplumsal yararları. Zübbe, kimseninkine pek benzemeyen kılığı kıyafetiyle yüzeysel bir görüntüye sığınarak dahi olsa aynı renk bilardo toplarını andıran tek düze insan yığınlarının dışında olduğunu mızrak mızrak her göze sokmak isteyen kişidir. Bazen takındığı pozlar, estirmeye çalıştığı üstünlük havalarıyla da çevresindekilere sarımsağınkine benzeyen bir kendini beğenmişlik kokusu yayar ve herkes kızar Zübbe'ye. Bernard Shaw ise toplumlardaki değişimi biraz da Zübbelere borçlu olduğumuzu söylüyor. Bıyığını keserek bıraktığı dört köşe sakalı gül kurusu renginde boyamış, kravatsız fırağıyla omzunda papağanı, trompet çalan bir genç düşünün. Böyle bir genç Çorum yahut Amasya yahut Adıyaman'da aşırı bir tepkiyle karşılanmadan rahatça yaşayabilir mi? Sanmıyoruz. Kimseye zararı dokunmadığı halde neden rahatça yaşayamaz? Başkalarına benzemediğini çok çarpıcı bir görüntüyle ortaya koyduğu için yaşayamaz. Bize benzemeyenlere karşı hoşgörüsüzlüğümüzün barometresi hemen düşüp kasırgayı göstermeye başlar. İnsanoğlunda hoşgörüsüzlüğün kabuğu böylesine kalınlaştığı zaman o toplum nasıl bir felakete uğrar bilir misiniz? Felaketlerin en büyüğü olan felçli bir ataletin zehirli donmuşluğuna. Osmanlı'nın hiçbir yeniliği kucaklayamaması belki de yeterli zübbesi olmayışındandı. Eşek üstünde ayağa kalkmış, armonika çalarak dolaşan birkaç mollayla çubuk yerine pipo içen birkaç kadı çıkarabilseydi belki de hoşgörü çemberleri salt bektaşilerin anlayabileceği dost yürekler ufkunun genişliğinde olabilirdi. Osmanlı'da zübbelik, lale devrinde bile sokakta tasmalı bir kurt köpeğiyle dolaşmaya kadar varamadı. 18. yüzyıl Avrupası zübbeliklerin en erotik çağını yaşıyordu. Kolları dantelli gömlekler giymiş, korseli, peruklu çıkkırıdım erkeklerin en büyük tutkuları, ateşi utangaçlığındaki zaynılar gibi derinleşen rahibelerle sevişmekti. Casanova ne kadar iştah gıdıklayan, kışkırtıcı bir zerafetle anlatır o ruhani vücutlarla yaşanan çapkınlıkları. Kendisi de zaten sadece süper bir serseri değil, aynı zamanda hiper bir zübbeydi. O yıllarda Venedik tam bir zübbeler kentiydi. Gondollar, yarım maskeler, şıktan daha şık giysiler ve şarkılarla altın zübbeliklerin pırlanta cümbüşleri her türlü katılıklı angutluğun sırtına binmiş onları yeni değişimlerin okyanuslarına doğru mahmuzluyordu. Ve Goldoni öylesine geçiyordu ki dalgasını, o geçtiği dalgaların kahkahası bugün dahi Venedik'teki heykelinin üstünden uzaklardaki Lido'nun çıplak kızlarına öpücük gönderiyor. Bernard Shaw, zübbelerin toplumsal bağnazlıklara çamaşır yumuşatıcısı gibi bir etki yaptığını sanırım ilk gören yazar oldu. Övdü durdu onları. Bunu sadece zübbeleri aferinlemek için yapmıyordu. Zübbeleri aşırı kızanları da azıcık çimdirmek için yapıyordu. Kazara ilk hürriyet geldiğinde buralarda yaşasa, kahraman hürriyet Talat Paşa kim bilir ne biçim öldürürdü onu. Şu sırık hamalı boyundaki sakallı hergelenin yediği herzeye bak. Şimdi de kalkmış zübbelere övgüler döşeniyor diye. Bizde devrimcilikle kahraman-ı hürriyetçilik kışla kökenli olduğundan sürü dışılığa hani doğrusu acayip sinirlenir. Bir akşam iş yerinden evlerine dönen kırmızı ceketli caz müzikçilerini, bunlar komünist galiba diye yakalayanlar da çağdaş uygarlık düzeyinin yiğitleriydi. Biz askeri kampta tutukluyken evi basıp 43 kitap arasında Henry Troyat'ın Puşkin yapıtını komünist propagandası diye götürenlerdi. Şova bakılırsa bütün bunlar yurdunu kanının son damlasına kadar seven kahraman hürriyet bolluğuyla zübbe kıtlığından olmakta. Taze zübbelerdeki artışta dahi taklitçilik aşılamıyor. Uzatılan erkek saçıyla kulağa takılan mercimek incisi küpe yeter mi daha 1830'larda sokaklar diple canlı istakoz dolaştıran Nerval'in zübbeliğini egale etmeye? Zübbe Salvador Dali'ydi. Eve gelen konukları bağlı durduğu küçük bir sandalyeden şahlanarak saldırıya geçen bir panter karşılardı. Dali de panteri tutmak için bazen donla bazen donsuz çıkardı salonu. Bizde maalesef zübbenin böylesi hiç çıkmıyor. Dali buralı olsa kahraman hürriyet Talat Paşa onu da bir güzel öldürürdü. Zıpırın yediği boka bak diye. Zübbelere kızamadan edemeyiz. Koğuşta yatmadan önce pura içmeye kalkan nefere kızılmaz mı? Kastamonu köylerinden gelme bir hizmetçi kız, yalı katı terasında patenle dolaşmaya kalksa kim ona kızmaz ki? Bizde nedense değişimciliği, çokçası şiddet eylemcileri benimser. Eski kahraman hürriyetlerden kalma bir moda olmalı. Biraz taklit olmayan, özgün züppe yetiştirebilseydik, belki değişimciliğin kanlı, haşin ve ilkeline bu tür özlemler bile pek duyulmazdı. Karşı kıyı. Önce bir büyük bataklık vardı. Sazları, dikenli garip çiçekleri, kocaman kanatlı böcekleri, derinliklerinden zehirli renkler yansıtan yeşil, bulanık sularıyla büyük bir bataklık. Bataklığın bir kıyısında yeni doğmuşları, emekleyenleri, henüz yürüyenleri, okula gidenleri, okulu bitirenleri, kızları, erkekleri, bekarları, evlileriyle her dilden ve her renkten, yaşı henüz çürüklük yaşına varmamış yığın yığın insan kaynaşıyordu. Milyonlarca insan, milyarlarca insan. Hepsi de çürüklük yaşına basmadan önce yolunu yordamını bulup bataklığın gözle görülmeyen öteki yakasına geçmeye uğraşıyorlardı. Çünkü çürüklüğe uğrayanlar karşıya geçme şanslarını yitiriyor ve yavaş yavaş bataklığın bir parçası oluyorlardı. Ve bataklık, umut sınırının sonuna gelip dayanmışlarla birlikte onları da içine alarak gün günden daha büyüyordu. Bazıları, ben bataklığın öteki yakasına yüzerek geçeceğim diyorlardı. Soyunup sazlıkların ve kocaman kanatlı böceklerin arasından, derinliklerinden zehirli renklerin yansıdığı yeşil ve bulanık sulara dalıyorlardı. Bir süre yüze yüze gidiyor gibi görünüyorlardı, sonra gözden kayboluyorlardı. Ayakkabılarıyla giysileri bataklığın kıyısında kalıyor, bir daha hiçbirinden ses seda çıkmıyordu. Gerçekten varabiliyorlar mıydı karşı kıyıya, yoksa boğulup gidiyorlar mıydı yeşil ve bulanık suların hiçbir şeyi göstermeyen karanlıklarında kimse bilmiyordu. Bazıları suya girdikten sonra hemen geri dönüyor, yok diyorlardı, yüzerek geçmek olanak dışı, ben uçarak geçmeye çalışacağım. Bataklığı uçarak geçeceklerine inananlar durmadan kendilerine kanatlar yapmaya uğraşıyorlardı. Nasıl bataklığı kıyısından dolanarak geçeceklerine inananlar da durmadan kendilerine bir yol açmaya uğraşıyorlarsa, bir de bataklığı kurutmak için çabalayanlar vardı. Onlar da kazma ve küreklerle kanallar açıp bataklığı boşaltırlarsa, karşıya daha çabuk geçecekleri kanısındaydılar. Bir bölümü eğile doğrula, kanter içinde kanallar kazıyor, bir bölümü canı daha tez olduğu için kovalara yapışmış, bataklığın suyunu daha ötelere taşıyıp döküyor ve boş kovalarla tekrar geldiği yere dönüyordu. Bu arada yaşı çürüklüğe varanlar azar azar bataklığın parçası olmaya başlıyor ve bataklık her geçen günle usul usul biraz daha genişliyordu. Kimse bataklığı yüzerek mi, uçarak mı, dolanarak mı, kurutarak mı geçmenin daha sağlıklı ve daha gerçekçi olduğunu bilemiyordu. Ve bunların dışında karşıya geçebilmek için beşinci bir seçenek de yoktu. Herkes kendi yeğlediği yöntemin daha geçerli olduğunu savunuyor, savunmalar sık sık tartışmaya, tartışmalar da sık sık kavgaya dönüşüyordu. Uçmak için kanat yapmaya çalışanlar, bataklığı kurutmaya uğraşanlarla, yüzerek geçmekten yana olanlar kıyıdan bir yol bulmaya çırpınanlarla zaman zaman kıyasıya dövüşüyorlar, havada kazmalar, kürekler, kanatlara yapıştırılacak tüyler, kıyıda çıkarılmış pantolonlar, papuçlar karman çorman savrulup uçuşmaya başlıyordu. Yüzmekten yanayken düşüncesini değiştirip uçmaktan yana olanlar, uçmaktan yanayken kıyıdan bir yol bulmayı benimseyenler, kıyıdan yol bulmaktan vazgeçip bataklığı kurutmaya kalkanların arasına katılanlar, oradan oraya sonu gelmez bir koşuşmanın içinde, tam ne yapacaklarını bilemeden tüketip gidiyorlardı zamanı. Ve yaşları çürüye varanlar önce bir sendeliyor, sonra çöker gibi oluyor, sonra da elleri ayaklarıyla yavaş yavaş yeşil renkli bulanık bir suya dönüşüyorlardı. Bataklık da hafif ürpertilerle biraz daha büyüyordu. Kimi son anda bile bir mucizeyle karşıya uçuvereceğini yahut kıyıdan bir yol bulabileceğini yahut bataklığı kurutuvereceğini yahut sulara atlayıp yüzüvereceğine inanıyordu. Çok kişinin son anda karşıya geçmiş olduğunu söylüyordu bağıra çağıra. Gözden kaybolanlar karşıya mı geçiyorlardı yoksa bataklığa mı karışıyorlardı kimse bilemiyordu. Biri, benim kanadım biterken sen çaldın diye bir başkasının üstüne yürüyordu. Bir başkası benim bulduğum yoldan sen gelemezsin diye arkasındakiyle hırlaşıyordu. Kazmamı sana vermem, küreğimi sana vermem diye itişip kakışanların haddi hesabı yoktu. Kimi sırtına taktığı kanatlarıyla uçar gibi oluyor, ötekiler uçuyor uçuyor diye bağırırken dizüstü yere yuvarlanıyordu. Kimi kıyıdan bir koşu tutturuyor, sonra aşılmaz bir kayayla karşılaşıp süklüm püklüm geri dönüyorlardı. Bazıları da karşı kıyı üstüne düşler kuruyorlardı. Hiç çalışma yoktu orada. Acı yoktu, ölüm yoktu. Mevsim hep bahar, rüzgar hep ılık, aşklar hep mutluydu. Göğüslerde umutlu ve özlemli bir nefes dolaşıyordu. Ah bir geçebilsek karşı kıyıya diye. Acaba gerçekten karşı kıyı var mıydı? Belki vardı, belki yoktu. Belki karşıda da bir yığın insan çocukluk yaşından önce bu kıyıya geçmek için yüzmeye, uçmaya, kıyıdan bir yol bulmaya, bataklığı kurutmaya çalışıyordu. 14-10-1989. Zeka nedir, akılcılık nedir, kurnazlık nedir? Aziz Nesin, Türklerin %60 oranında zeka yoksulu olduğunu söylerdi. Ben Aziz'in söylediği ölçüde toplum çoğunluğunun süzme salak olduğunu sanmıyorum. Zeka, genel olarak algılama hızıyla doğa ve çağ koordinatlarına en verimli uyumu sağlayabilme kapasitesini belirler. Bana göre Türkler zeka yoksulu olmaktan çok akılcılıkla kurnazlık arasındaki yeğlemede ikincisini benimsemenin çıkmazına düşmüşlerdir. Akılcılık nedir, kurnazlık nedir? Akılcılık neden sonuç ilişkilerinden ortaya çıkacak sonuçları vazgeçilmez öz gerçekler olarak değerlendirip ona göre en sağlıklı kararı alabilme yeteneğidir. Akıl, gerçek gibi görünen bir paravanın arkasındaki öz gerçeği merak eder ve durmadan merak eder. Örneğin, deve kuşu bir tehlike sezip korktuğu zaman kafasını gerçekten kuma gömüyor mu? Daha incesinden yapılan gözlemler sonucu anlaşılır ki deve kuşu bir tehlike sezip korktuğu zaman kafasını kuma gömmüyor. Ya ne yapıyor? Uzun boynunu yere doğru indirip yer düzeyinden tarıyor ufukları. Genel olarak Türklerde böylesi akılcı bir merak yoktur. Peki neden yoktur? Çünkü Türkler 1400 yıllık kısa tarihlerinde bir türlü göçerliği aşıp yerleşik bir düzene geçememişlerdir. Yerleşik bir düzene geçemedikleri için de %80 oranında evrensel boyutlu mesleklere sahip olamamışlardır. Ne yeterli sayıda doktor, denizci, mühendis, mimar, marangoz, demirci, elektrikçi, elektronikçi, matematikçi, fizikçi, kimyacı, biyolog, makine teknisyeni, hukukçu, tarihçi, felsefeci vesaire yetiştirebilmişlerdir, ne de çağ tekniğine uygun kalitede emekçi kadroları. Onun içinde doğal kaynaklarını akılcı ve teknik bir değerlendirme sonucu sağlanan büyük bir üretim volümünü gerçekleştirememişlerdir. Yaşamın rotası akılcılıktan geçmeyince ayakta kalabilmenin zembereğini kurnazlık oluşturur. Kurnazlık nedir? Kurnazlık en az çabayla kişisel çıkarın en optimalini sağlayabilmek için geniş anlamda karşısındakini dolandırmaya çalışmaktır. Gerçek bedelini ödemeden en çoğu elde etmeye çalışmaktır. Ortak bir havuza bir bardak su dökmeyi büyük bir özveriymiş gibi gösterip kimseye çaktırmadan aynı havuzdan bir teneke su apartmaktır. Asıl gerçeği maskeleyip maskeyi gerçeğin ta kendisiymiş gibi göstermektir. Örneğin 2. Wilhelm'den alınan 5 milyon altını gizleyip Galicia'da öldürülen 50 bin Türk'ü vatan uğruna şehit olmuşlar gibi göstermektir. İster Tanrı sevgisinde önce olduğunuzu iddia edin, ister vatan sevgisinde. Hayatınızla düşüncelerinizin açıklayamadığınız bölümü, açıklayabildiğiniz bölümünden daha büyük, daha kocamansa, kendi kendinizi korkunç bir özgürsüzlüğün prangalarına yine kendiniz vurmuş sayılırsınız. Yazı işçiliği böylesi bir köleliğin üstüne yürüme misyonudur. Ayakta kalmayı kurnazlığa lehimlediyseniz, yani kendi bildiğiniz öz gerçekleri maskeleyip o maskeleri öz gerçeğin ta kendisiymiş gibi göstererek payelenmeyi bir başarı sanmaktaysanız, hayatınızla düşüncelerinizin açıklayamayacağınız bölümü, açıklayabildiğiniz bölümünden çok daha büyük olacaktır. Ne yaratıcı bir kimlik geliştirebilirsiniz o zaman, ne de kendi kendinizi mahkum ettiğiniz kölelikten kurtulup özgürleşebilirsiniz. Akılcılık, tüm dünyada özgürce var olmanın muskasıdır. Kurnazlık da debelene debelene yok olmanın. 2-11-1996 20. yüzyılın sonundaki yeni payemiz eroincilik. Onca afır tafura, onca demagojiye, Onca megalo demeçlere ve yerde alıp gökte yemelere karşın 20. yüzyılın sonunda Türkiye'nin geldiği yer bellidir. Orta ve yakın doğudaki eroinci İslam ülkeleri arasında batı sevkiyatına köprücü başı olmak. Hazineden geçinenlerin resmi örgütleri nasıl olmuştur da eroin trafiğini engelleyememişlerdir. Sabahtan akşama kürsülerle mikrofonlardan, deli dervişlerin zikri gibi devlet, devlet, devlet deyip durmalarına karşın örgütlerinin gücü mü yetmemiştir buna? Yoksa Türkiye'nin de alnına sabıkalı etiketinin yapıştırılma olasılığına boş verip eroinciler birliğine katılmaktan çıkar mı ummuşlardır? Bunun yanıtını verecek kimse yoktur Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yüzyılın sonunda işte gelinen yer. Koskoca bir yüzyıl sonunda insanların yaşadığı hayatın kalitesi açısından Yunanistan'ın bile 40 basamak gerisinde mi kalmalıydık? Ya adam başına düşen 3 yıllık okumuşluk süresi açısından nerelerdeyiz? Malezya'nın bile gerisinde. 20. yüzyılın da ıskalanmakta olduğunu dile getiren hiç kimse çıkmadı mı Türkiye'de? Çıkmaz olur mu? Nice kalemler, nice düşünürler, nice sanatçılar, nice bilimciler çıktı. Ama onlar ya cezaevlerine tıkıldı ya sürüm sürüm süründürüldü. Yapılmış olan bu tür uyarıların derinliğine bir incelemesi, onların hayatları üstüne kimlerin darp işareti çektiğini de hemen koyacaktır ortaya. Adları siyah bir taş üstüne beyaz harflerle yazılıp lanetliler bahçesine konacakların sayısı az değildir Türkiye'de. Nutuklarda, demeçlerde, açık oturumlarda o kadar özenir göründüğü halde neden Türkiye yaşadığı çağı bir türlü yakalayamıyor? Baş neden Türklerin %80 oranında mesleksiz olmaları. Hazineden geçinenler piramidinin tepesinde önemli olmak, çalışmaları, yapıtları, buluşları dünya jürisince onaylanmış değerli olma niteliğine ağır basıyor. Örneğin İstanbul Eski Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türü'nün önemi kendi kuşağının evrensel çizgideki 8 karikatüristinden biri olan Turhan Selçuk'un değerine ağır basabiliyor. Bir Japon'a yahut bir Norveçli'ye kimliğini sorarsanız önce mesleğini söyler. Açık deniz kaptanıyım yahut radar mühendisiyim falan gibi. Japon ve Budistim, Norveçli ve Protestanım demez. Sıradan bir Türk'e kimliğini sorduğunuz ise alacağınız yanıt hemen hemen hep aynıdır. Türk'üm ve Müslüman'ım. Yaşamak için dişe dokunur bir mesleğe sahip olmayınca avantalara doğru savrulmak yazgılaşabilir. Sonunda da ülkenin alnına bir sabıka etiketi gelip yapışabilir. İran'la bir savunma anlaşmasına mı yöneliyoruz? Peki tamam ama biz kendi savunmamıza ait silah teknolojilerinin %79'unu kimlerden alıyoruz? Batı'dan ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ya bu aktarım kısıtlanmaya ve Yunanistan'a aktarılan teknolojide bir artma başlarsa? Yeni bir Ege Savaşı, Lozan'ın da yeniden masaya konmasına neden olabilir, hiç unutmayın. Güncel hırgür arasında kimse kulak asmasa da üstünde durulması gereken küçük bir nokta işte. Başka ne yapabiliriz ki? Ağır ceza mahkemelerine gitmekten gayrı. 18-12-1996. Türkler de kurnazlığa karşı aklı yeğlediklerinde. Özel televizyonlar olmasa Türkiye kendi gerçeğini bu kadar çabuk ve somut görebilir miydi? Göremezdi. Ta 8. yüzyıldan bu yana Türklerin akıl kavramıyla kurnazlık kavramının berrak tanımlamaları üstünde hemen hiç düşünmemişlerdir. Tarihte hiçbir şey icat etmemiş olmalarının bir nedeni de budur. Örneğin aklın bir göstergesi olan matematik bugün dahi en zor gelen bir bilim dalıdır öğrencilere. Akıl hem doğadaki tutarlılığı gözler hem de basınç yasası gibi optik yasaları gibi elektrik yasaları gibi doğa verilerini kendi yaşamını daha kolaylaştırıp daha güzelleştirmede kullanır. Kurnazlık ise öz gerçeği saklayıp kendi işine geleni en temel gerçekmiş gibi sunmaktır karşısındakine. Bir çeşit dolandırıcılıktır yani. Türkler özellikle toplum yönetimlerinde aklın tutarlılığı yerine kaba kuvvete dayalı kurnazlıkları yeğlemişlerdir genellikle. Ve çok şeyler yitirmişlerdir, hala da yitirmektedirler. Ayrıca akıl açıklayıcı olduğu için özgürlükçüdür. Kurnazlık ise saklayıcı olduğu için baskıcı. Şimdi bir düşünün, Osmanlılar döneminde de televizyon olsaydı, 1. Süleyman'ın 2 oğluyla 5 torununu ve yakın dostu Veziri Azam İbrahim Paşa'yı nasıl boğdurttuğunu ekranlardan izleyebilseydik. Yerli yersiz, ulu orta boyuna bağırabilir miydik şanlı tarihimiz diye. Epey zaman oluyor. Zülfü Livaneli bu konuda saplantılarımız başlığıyla çarpıcı bir yazı yazmıştı. Madrid Üniversitesi'nde matematik okumuş, internet ve ileri bilgisayar teknikleriyle beste denemeleri yapmaya meraklı bir İtalyan genci, bir akşam Roma'daki bir ev toplantısında bir Türk genciyle karşılaşmış. Bizim genç yerde alıp gökte yiyormuş. Siz Osmanlı İmparatorluğu'nu biliyor musunuz? Şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nu falan filan. Önce kimse ses çıkarmamış kendisine. Nutuk uzayınca İtalyan delikanlı şakacı bir sesle, "Peki sen Roma İmparatorluğu'nu biliyor musun, Roma İmparatorluğu'nu?" demiş. Türkiye'de önümüzdeki yıllarda gitgide daha çok saydamlaşacak, akla yan çizen siyasal kurnazlıkların nelere mal olduğunu daha net görmeye başlayacak. Kimlerin sabıkalı tetikçilerle evin kaçakçılarından sözde devlete çıkar sağlama kurnazlıklarına yumulup her şeyi berbat ettiklerini anlayacak. İster istemez yargı örgütleri de girecek bilgisayar düzenine, güvenlik örgütleri de, nüfus kütükleri de, tapu kadastro kayıtları da, arşiv dosyaları da. Siyaset kurnazlıklarının çifti irinleri, doğa tutarlılığının akıl iradesine girmiş binbir aygıtı sayesinde kepçe kepçe dökülecek ortaya. Kim bilir kimler lanetli bir kimlikle istiflenip kalacaklar CD koleksiyonlarında. Vaktiyle Rodin'e sormuşlar, "Bu canım heykelleri nasıl yapıyorsun?" Rodin, "Taşın fazla tarafını atıyorum, gerisi heykel kalıyor," demiş. Türk siyasetinden de kurnazlıkları atın, geriye aklın tutarlılığı kalır. Ama şayet karamsarsanız şöyle de diyebilirsiniz. Ya hiçbir şey kalmazsa? 27.2.1997 Alacakaranlık'ta Sokak Şarkıları. Alacakaranlığın akşamdan geceye doğru kollarını uzatmaya başladığı saatlerde, gitgide hayaletleşen evlerin pencereleri nokta nokta ışıklanırken, elektrikleri yakmaya omuz silken bir yalnızlıkta, kısık seslerin söylediği bazen acıklı, bazen aşklı, şevkli sokak şarkılarını dinlemeyi sürdürürseniz, sigaranız, aklın güvence arayan rüzgar geçirmez muşambasında sakıncalı delikler açmaya başlar. Abartılmış sorumlulukların tutsağı olup olmadığınız kuşkuları barbut oynamaya koyulurlar alnınızın kırışıklarında. Yok geçinme derdi, yok çalışma disiplini, yok konferans randevusu, yok söz verilmiş kitap, yok ödenmesi zorunlu para, yok değiştirilecek dam saçağı, yok dökülecek çöp kovası, yok alınacak yarım ekmek, yok temizletilecek pantolon, yok lastiği şişirilecek araba, yok edilecek telefon, yok gidilecek misafirlik, yok suyu tazelenecek vazo çiçekleri, yok elinin körü, yok ananın örekesi. Tıpkı beklenmedik bir anda duruveren bir saat gibi, tıpkı tık diye dünyadan kaybolma gibi, hepsinden bir anda vazgeçip bir istasyonda ilk gelen trene, sonra ilk gelen otobüse, sonra ilk kalkan uçağa, sonra ilk gördüğünüz vapura binip, aklınızın yönlendire üstünüze giydirdiği yaşam biçimini bir ceketi çıkarırcasına sırtınızdan çıkaramaz mısınız? Vaktiyle bir Stockholm gecesinde Afganistan'a gitmeye karar vermiştim. Kalkıp gitmiştim de. Dönüşte bir uçtan bir ucanın iki bölümü yazılmış oldu. Çok iyi oldu. Avareliğin de kendine göre bambaşka bir aklı vardır. Alışkanlıkları güvence çemberi içinde tutmaya çalışan aklın ise avareliği çokçası bücür kalıyor. Sabahları yürürken okula giden çocuklarla işe giden büyüklerin birbirini tamamlayan parantezleri bazen içimi bunaltır. Görünmez bir iradenin git geldi mekanikliğinde ekmek parası kazanmak. 7'den talime başlayıp 65'ine dek. Sonra emekli olmak, sonra da ölmek. Git geldi mekaniğin dışına düşmeme azminde akıllı bir yaşam işte. İyi be, geçip giden trenler başkaları için, geçip giden uçaklar başkaları için, geçip giden vapurlar başkaları için, geçip giden otobüsler başkaları için. Güvenceleri bozmadan akıllı bir yaşam, gebermeden önce aç kalmamak için. Aç kalıp kalmama trapezlerinde çift perendeli atlayışlar yapmadan da anılar albümü sıçan kuyruğu kadar sıska kalıyor. Alacakaranlığın akşamdan geceye doğru kollarını uzatmaya başladığı saatlerde eli mecburluğa kendilerini koşullandırmışların iskelet dansları kaplıyor antenleri silikleşen damları. Viran olası hane, viran olası hanedeki evladı ayal, bana sorarsanız hepsi de laftır bunların ya. Göz kapaklarını indirip örttüğü tepene kadar çektikleri, bir de göbeğinin üstüne ekmek bıçağı koydukları zaman ne viran olası hane kalıyor ortalıkta ne de viran olası hanedeki evladu ayal. Rahmetli şöyleydi böyleydi. Rahmetlinin bir huyu vardı. Rahmetli bir akşam ekmek almaya çıkmış, arabayla İstanbul'a giden arkadaşlarını rastladığı için 2 ay sonra gelmişti eve. Rahmetlinin ne yapacağı pek belli olmazdı. rahmetli iş araması gerektiği bir zamanda kalkmış Japonya'ya gitmişti. Rahmetli evde zırnık yiyecek yokken borca eşek kadar bir akvaryum alıp gelmişti.